Ayrım 26, sayfa 413. Haberler yaşam umudunu yeşertiyor. Sevinmek ve sevinmemek. Hem çok mutluydu aileler, sonunda anlaşma sağlanmıştı ya, hem de çok üzgündüler. Çünkü bedeli çok ağır olmuştu. 69 günlük direnişin sonunda hücreleri tek tek eriyip gidenlerden 12'si yitip gitmiş, geri kalanların vücudunda ise geri dönülmez izler bırakmıştı. Çocuklarının yaşatılması için sokaklardaki haykırışlarında yedikleri cof ve tekmelerin acısı bu ağır bedelin yanında hiç kalırdı. Anlaşma sağlandığı haberi ailelerin sessizliğini bozuyor. Kameralara, teyplere işlerini döküyorlar. Ölüm orucu direnişçisi Birol Abatay'ın babası Şehzat Abatay, buruk bir sevinç içinde olduklarını belirterek, "Çocuklarımızı ve bizi perişan ettiler. 12 yavrumuzu kaybettik. Aileler hastanede çocuklarının ölmeyeceğini nereden bilsin? Kendi oğlumdan ölenleri asla ayırmam. Çünkü onlar da bizim evladımız. Benim ve bizim için artık hiçbir şey fark etmez. Talepler kabul edildi. Fakat uygulama aşamasında pürüzler çıkarsa ne olacak? Çocuklarımız tekrar ölüme yatacak diye endişesini dile getiriyor. Açlık grevindeki Mehmet Can Targay'ın polis baskısından korktuğunu söyleyerek isim vermek istemeyen halası, "Şu an dünyanın en mutlu insanıyım. Semih'ten ağlamak istiyorum. En son cuma günü görüşebilmiştik. Mehmet'im kan kusuyordu. Halkımıza, askerlerimize ve polisimize geçmiş olsun diliyorum. Onlar da ana kuzusu. Allah'a şükrediyorum. Ölmek fakirlere mahsus bir şey midir? Zenginler oturmuş gülerek seyrederken biz birbirimizi öldürüyoruz. Bu dünyada hep iyiler mi ölür?" diye konuşuyor. Açlık grevindeki Mehmet Can Targay ve Murat Targay'ın amcaoğlu Mümtaz Targay ve yakını Hüseyin Polat, insanların bedel ödeyerek bazı haklara kavuştuğunu söyleyip devam ediyor. "Keşke bu olaylar hiç olmasaydı. Keşke canlar ölmeseydi. Çocuklarımız hastanede mi, revirde mi bilemiyoruz. Adalet Bakanı kazan geç kalmıştır. Çözüme yönelik adım atmak için Kadir Gecesi'ni beklemesi lazımdı. Belki de geri dönülemeyecek bir noktada anlaşmaya gitmek çıkarlarına denk geldi. Tutukluların insanca yaşam için ölüm oruçlarına girmesi ve haklı talepleri vardı. Bu basit ve insani taleplerin kabul edilmesi için 2 ay 10 gün beklenmesinin amacı neydi? Bayrampaşa cezaevinde açlık grevi yapan Serdar Yılmaz'ın babası Sedat Yılmaz, yürek acısıyla Adalet Bakanı Şevket Kadın'ı dinsizlikle suçlayıp sitem ediyor. Dini olan bir insan bunları yapmaz. Çocuklarımıza 69 gün resmen işkence yaptılar. Oğlumuzun sağlık durumu çok kötüydü. Ailecek biz de öldük. Asıl Şevket Kazan'ın tedaviye ihtiyacı var. Onun öbür tarafta da işi çok zor. Şevket Kazan bunca ölümden sonra alsın da kına yaksın. Bazı tutuklu ve hükümlü yakınları Mehmet Ağar ve Şevket Kazan'ın da evlat acısını duymasını isteyerek beddualar ediyor. İçimiz kan ağlıyor. Dünyanın en büyük acısını, evlat acısını yaşadık. Allah'tan istediğimiz Ağar'ın ve Kazan'ın çocuklarının da bizim oğullarımızın, kızlarımızın durumuna düşmesidir. O zaman evlat acısı neymiş anlasınlar. Hepimiz fakir insanlarız. Paramızı zorla denkleştirip memleketimizden kalkıp geliyoruz. Evlatlarımızın yüzlerini görmek için geldiğim cezaevlerinde cesetleriyle karşılaşıyoruz. Bu nasıl Müslümanlıktır, bu nasıl din kardeşliğidir? Tablo hazindi. Hemen hemen her eylemcide görme bozukluğu, kas erimesi ve konuşma güçlüğü tespit edildi. Yaşamsal öneme haiz B1 vitamininin kullanılmaması eylemcilerde telafisi mümkün olmayan rahatsızlıklara yol açmıştı. Ergün Bütüner, Ahmet Gülhan, Semra Yılmaz, Cafer Gürbüz, Delil İldan ve daha niceleri ömür boyu sakat kalmıştı. Ah canlar, ulu canlar! Türkiye sonbahar iliklerine dek yaşıyordu. Hızla sararan yapraklar solacak canları hatırlatıyordu. Hüzün silmişti hayata ve gerçek hiç bu kadar gaddar, hiç bu kadar medetsiz olmamıştı. Besbelli kış erken gelip gözyaşlarını dahi donduracaktı. Alemdağ, Buca, Ümraniye, Diyarbakır. Tutuklu ve hükümlü aileleri yıllardır perişandı. Sürekli ölüm kuşu hangi cezaevine konacak diye haykırıyorlardı. Sadece 1997 ve 1998'de 66 cenaze çıkmıştı cezaevlerinden. Sıra ülkenin başkentindeki Ulucanlar cezaevindeydi. Ve liste uzayıp gideceğe benziyordu. Resmi adı Ankara Merkez Kapalı Cezaevi olan Ulucanlar hapishanesindeki 40 kişi kapasiteli koğuşta tam 100 kişi kalıyordu ve bir yatakta 3 kişi uyumaya çalışıyordu. Siyasi tutuklu ve hükümlüler duruma itiraz ederek koğuş mevcudunun azaltılması için hapishane idaresine başvuruda bulundular. İnsani koşullarda yaşama isteklerini ilettiler. Ancak herhangi bir sonuç alamadılar. Cezaevinden kötü kokular yükselmeye başlamıştı. Herkes tedirgindi. 2 Eylül 1999 günü başlayan ve giderek artan gerginlik 26 Eylül 1999 gecesi kabusa dönüştü. Baskından yarım saat önceydi. Evlatlarının hayatına endişe eden ve bunun için bir haftadır hapishanenin karşısındaki parkta sabahlayan aileler gözaltına alındı. Onlar çığlık çığlığa yavrularının adlarını haykırırken özel timler ilk defa MP5, G3, Beretta, Kalaşnikov gibi silahların da kullanıldığı bir operasyonla 10 ana kuzusunu öldürüyordu. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in ABD'de resmi temaslarda bulunmak üzere yola çıktığı gündü. 18 yaşındaki Aziz Dönmez, 40 yaşındaki Feyzullah Koca, sonra Habib Gül, Nevzat Çiftçi, Zafer Kırbıyık, Erkan Özkan, Mahir Emsalsiz, Ahmet Savran, Halil Türker, Ahmet Abuzer Çat, Ümit Altıntaş ve Önder Gençaslan yaşamlarından oldu. 30 tutuklu ve hükümlü de ağır yaralandı. Ulucanlar'daki baskından bir saat önce Aydın Hapishanesi'nde de siyasi tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları koğuşları operasyon düzenlendi. Elektrik ve suların kesilmesinin ardından koğuş duvarları yıkıldı, içeriye gaz bombası atılıp tazyikli su sıkıldı. Tam 3 saat süren baskın sonucunda koğuşlara giren güvenlik güçleri cop, demir çubuk ve dipçiklerle mahkumları hastanelik etti. Aydın cezaevi fırtınayı atlatmıştı. Ancak Ulucanlar'da tam anlamıyla kıyamet kopmuştu. Baskın bitmiş, canlar yetmişti. Operasyonun nedenlerini kamuoyuyla paylaşmak isteyen yetkililer her zamanki gibi çelişkili açıklamalara başvurdular. Önce koğuş yetersizliği nedeniyle 33 kadın, 76 mahkumun başka cezaevlerine nakledilmesi için operasyon yapıldığı belirtildi. Sonra Adalet Bakanlığı, tünel kazıldığı ihbarı üzerine baskın düzenleyen askerlere karşı mahkumların silah kullandıklarını öne sürdü. Peki bitti mi? Kesinlikle hayır. Ölümlerin mahkumlar arasındaki iç hesaplaşmadan kaynaklanmış olabileceği ve cezaevinde örgüt üyelerinin sorgu odalarının bulunduğu da iddialar arasındaydı. Baskının ertesi günü ülkenin en büyük gazetelerinden biri altında kanlı isyanı başlatmadan 5 dakika önce ellerinde sopalarla hatıra fotoğrafı çektirdiler yazan bir fotoğraf yayımladı. Sonra bu fotoğrafın 5 yıl önce çekildiğini belirtip özür dilediler. Baskın yapılmasına neden olduğu savlanan tünel ise operasyondan 10 gün sonra gözetleme kulesine 20 metre mesafede koğuş avlusunun tam ortasında bulundu. Cezaevini gezen gazetecilerin tünelin kazıldığı yerin gözcüler tarafından rahatlıkla görülebileceğini söylemesi üzerine yetkililer insanı hayrete düşüren bir yanıt verdiler. Mahkumlar tünel kazılırken dikkat çekmemek ve gözcülere yakalanmamak için avlunun üzerini branda ile kapatmışlar. Kazı esnasında çıkan sesi engellemek için de avluda daktilo ile çalışarak gürültü çıkarmışlar. Avlunun ortasındaki tünelin 10 gün sonra bulunması hikayesine çocukların bile inanmayacağını iddia eden tutuklu ve hükümlüler tünelin hapishane idaresi tarafından kazdırıldığını öne sürdüler. Hazırlanan resmi raporlar ve otopsi tutanakları ise ülkeyi yönetenlerin açıklamalarını suya düşürüyor, yaşanan dramı tüm ayrıntılarıyla belgeliyordu. Bilirkişi raporunda öldürme amacıyla ateş edildiği, cesetlerde kimyasal madde yanıkları bulunduğu ve işkence yapıldığı yazıyordu. Aziz Dönmez, Zafer Kırbıyık ve İsmet Kavaklıoğlu av tüfeğiyle, diğerleri ise değişik tipte silahlarla yakın mesafeden açılan ateşle öldürülmüştü. Çoğu kalbinden kurşunlanmış, Ahmet Savran ve Halil Türker kafalarından vurulmuştu. Habib Gül, Nevzat Çiftçi kan kaybından hayatını kaybederken mahkumların hepsinde darp izi bulunuyordu. Öldürülen mahkumların elbiseleri de sırra kadem basmıştı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na bağlı Alt Komisyon'un 28 Haziran 2000 tarihli raporunda şu görüşlere yer verilmişti. Elbiselerin kaybolması, atış mesafesi başta olmak üzere ateşli silah yaralarının tam olarak yorumlanmasını engellemektedir. Olay planlı yapılmıştır. Müdahale için günlerce hazırlanılmış, yeterli sayıda personel getirilmiş, hatta özel harekat birliğinden de takviye alınmıştır. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin can güvenliği devlete, dolayısıyla da güvenlik güçlerine emanet edilmiştir. Yani bu operasyonda ölen insanların can güvenliğinden devlet sorumludur. Söz sırası artık kanlı baskından yaralı kurtulan, üstüne üstlük bir de haklarında dava açılanlardaydı. Güvenlik güçleri arama yapma bahanesiyle hiçbir uyarıda bulunmadan sabaha karşı 4'te baskın düzenledi. Hemen hemen hepimiz uyuyorduk. Arkadaşlarımız çatılarda askerleri gördüklerini söyleyince uyandık. Aynı anda 6. ve 7. koğuşların çatılarından hiçbir uyarı yapılmadan tarama atışı başladı. Gözetleme kulelerinden sizin kanınızı içmeye geldik anonsu yapıldı. Hedef 4. ve 5. koğuşlardı. İlk atışlar sırasında Halil Türker ve Abuzer Çat adlı arkadaşlarımız yaşamlarını yitirdi. Ümit Altıntaş ve Zafer Kırbıyık ise yaralandı. Yaralı arkadaşlarımızı taşıyarak 4. koğuşun havalandırmasına ve koğuş içine çekilmeye çalıştık. Bu sırada Nevzat Çiftçi ve Önder Gençaslan da yaralandı. Çatılar dışında müşahede dediğimiz 14. koğuşun camlarından da makineli tüfeklerle rastgele ateş ediliyordu. Üç nolu gözetleme kulesindeki sivil giyimli kişiler ise av tüfeğiyle hedef gözeterek atış yapıyordu. Gaz bombaları ve silahların kullanıldığı baskın sabaha dek sürdü. Sonra içeriye itfaiye hortumlarıyla önce su ardından da köpük sıkmaya başladılar. Saat 10 civarında sıkılan köpük adam boyuna ulaştı. Boğulma tehlikesi geçirdik. Güvenlik güçleri daha sonra havalandırma ve koğuş duvarlarını patlayıcılarla patlatarak açılan deliklerden üzerimize ateş etmeyi sürdürdüler. Yoğun bir şekilde kükürt gazı sıkıyorlar, göz yaşartıcı bomba atıyorlardı. Köpüğe bir ateş yağmuruna karşın yaralanmayı göze alarak koğuşa çekildik. Saat 11 sıralarında içeride kalmamız daha fazla mümkün olmadığı için dışarı çıkmaya karar verdik. Kol kola girerek dışarı çıktık. Üzerimize ateş etmeyi sürdürdüler ve birçok arkadaşımız yaralandı. Koğuştan yaralı oldukları için çıkamayan yaralı arkadaşlarımız gaz maskeleriyle içeriye giren görevliler tarafından tarandı. Aziz Dönmez bu esnada öldürüldü. Havalandırmaya çıkınca kar ve gaz maskeleri takmış Robocop giysili yüzlerce görevli tarafından demir ve plastik coplarla, itfaiyenin kullandığı kancalı demirlerle ve siyah dipçiklerle dövüldük. 4. koğuşun havalandırmasından 500 metre mesafedeki hamama dek sürüklenerek götürüldük. Ölüler ve yaralıların tamamını üst üste yığdılar. Hamam işkencehaneye dönüştürülmüştü. İşkence tam 6 saat sürdü. Cenk Aslan gözünü kaybetmişti aldığı darbeler sonucunda. Sürekli slogan atanlardan Özgür Saltık'ın ağzı askerler tarafından yırtıldı. Ellerindeki listeden koğuş ve siyasi temsilcilerin adlarını okuyup Habib Gül, İsmet Kavaklıoğlu, Cemal Çakmak bunları öldüreceğiz diyorlardı. Telsizlerden 30-40 kişiyi gözden çıkaran anonslarını duyuyorduk. Burada deniz gezmişleri bile astık, sizi de öldürelim mi şeklinde konuşuyorlardı. Saatler süren ağır işkencenin ardından özellikle ellerindeki listede ismi geçen arkadaşlarımızı yakın mesafeden kafalarına sıktıkları kurşunlarla öldürdüler. Baskının ardından tedaviye tam anlamıyla yapılamadan hücrelere konulan 11 kadın 28 tutuklu ve hükümlü açlık grevine başladı. Eylem mahkumların başka cezaevlerine sevk edilemeyecek durumda olanların tedavi edilmesi ve sevk için sağlık raporu verilmesi istemini Adalet Bakanlığı'nın evet demesi üzerine operasyondan 19 gün sonra bitirildi. Lakin Yozgat, Amasya, Konya, Ermenek, Burdur, Tokat, Zile, Niğde, Nevşehir ve Gaziantep cezaevlerine gönderilen tutuklu ve hükümlüler aylarca tedavi göremediler. Örneğin Bartın hapishanesine gönderilen Özgür Saltuk çenesi kırık olduğu ve tel takıldığı için sıvı ile beslenebiliyordu. Aynı hapishanede bulunan Kemal Yarar ve Nihat Konak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralı oldukları halde hastaneye kaldırılmadılar. Yukarıda söylemiştik. Ankara Cumhuriyet Savcılığı olayların ardından sağ kurtulan 85 tutuklu ve hükümlü hakkında adam öldürmek, faili belli olmayacak şekilde adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs etmek, adam yaralamak, cezaevi yönetimine karşı ayaklanmak, silah bulundurmak ve cezaevi binasına zarar vermek iddiasıyla dava açtı. Savcılık operasyona katılan 145 jandarma hakkında ise yasadan kaynaklanan yetkilerini kullandıkları gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. İddianamede baskını gerçekleştiren ekibi yöneten 15 subay ve astsubay mağdurlar arasında sayılırken sadece bir tutuklu mağdur sanık olarak yer aldı. İddianame karman çomandı. Somut hatalar sanık avukatları aracılığıyla saptanabildi. Yargılanan mahkumlardan Rahmi Eren'in olaydan 4 gün sonra baskında yaralanan Behzat Örsün eşi Saime Örsün de bir gün sonra tutuklandığı ortaya çıktı. Erkek mahkumlar Duygu Mutlu ve Deniz Akkaş ise kadın tutuklu hükümler arasında gösterildi. Ölümlerin 5'inden sorumlu oldukları öne sürülen mahkumlardan Cemal Çakmak hakkında önce idam, sonra ağır müebbet, diğer mahkumlar hakkında da 12 yıl ile 47 yıl arasında hapis cezası istendi. Kadın mahkumlara 108 yıl, erkek mahkumlara 162 yıl ve toplamda 12 bin yıl hapis cezası istenen dava 22 Şubat 2000 günü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme heyeti dava dosyasını görevsizlik kararı vererek Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne DGM'ye gönderdi. İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül tepkisini şu sözlerle dile getiriyordu. Çok istisnai bir dava, anlaşılmaz bir dava ve tam bir skandal. Davanın Ankara DGM'ye gönderilmesi ise hukuki değil, siyasi bir karardır. Ankara DGM'nin de görevsizlik kararı vermesi üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay incelemesi sonucunda davanın tekrar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi. Olaydan aylar sonra başlayan davanın hemen hemen hepsi olayla geçen duruşmaları sırasında söz alan sanık avukatlarından Zeki Rüzgar, 1147 sayfalık dosyada tek bir silah dahi yakalandığına ilişkin belge bulunmadığını söyledi. Tutuklu sanıklardan Devrim Turan, askerlerin sürekli olay gecesinde kadın mahkumların suratlarına biber gazı sıktığını, gardiyanların da kendilerine saldırdıktan sonra alkışlarla, ıslıklarla bunu kutladıklarını iddia etti. Bir yıldır halen tedavilerinin yapılmadığını vurgulayan sanık Turan, yaralarımızın birisi kapanıyor, diğeri açılıyor. Katillerin yerine bizler yargılanıyoruz diye tepki gösterirken bir diğer sanık Aynur Sus ise şöyle konuşuyordu. Daha önceden planladıkları katliamı hayata geçirdiler. Suçsuzuz. Devlete karşı ayaklanmadık, cezaevine zarar vermedik, kimseyi öldürmedik. Yine bir başka duruşmada sanık Sevinç Şahingöz tesadüfen yaşadıklarını belirtirken Ölmediğimiz için mi suçluyuz? Hizbullah vahşeti karşısında dudaklarını ısıranlar Türkiye'nin başkentinde bu katliama nasıl izin verdi diyordu. Sanık Cemaat Ocak o gece bazı adli tutuklulara da gardiyan elbisesi giydirdiğini öne sürerek askerlerle komutanları arasında geçtiğini iddia ettiği konuşmayı aktarıyordu. Asker: komutanım, kol bacak kırmak serbest mi? Komutan: öldürmeyin de ne yaparsanız yapın. Asker: sağ olun komutanım. Cemaat Ocak'ın bana işkence yapan kadın gardiyan şu an salonda bulunuyor demesi üzerine jandarmalar Dilek isimli infaz koruma memurunu mahkeme salonundan kaçırdılar. Sanık Yıldırım Doğan da mahkumların o gece saat 6'da cezaevi hamamına götürüldüğünü, burada delici aletlerle vücutlarının kesildiğini, açık yaralarına ne olduğunu bilmedikleri kimyasal madde sürüldüğünü anlattı. Doğan, bu dava tarihin ve insanlığın önünde şimdiden mahkum olmuştur diye konuşuyordu. Operasyon sırasında isimlerini megafonla teker teker anons edildiğini iddia eden Yıldırım Doğan, görevlilerin buradan canlı çıkamayacaksınız sözlerinin ardından ise 4 kişinin yaralı vaziyette hamamdaki özel bir bölüme alındıklarını ve ateşli silahla öldürüldüklerini ileri sürdü. Sanıklardan Hatice Yürekli savunmasına ölüm orucunun 41. gününde olduğunu belirterek başladı. Mahkeme heyetinden su isteyen Yürekli 6 sayfalık dilekçesini ise yorgun olduğu için oturarak okudu. 29 Aralık 1998 günü Türkiye Komünist İşçi Partisi TKİP üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade eden Yürekli bir ay önce de hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Cezaevindeki olaylar sırasında yaralanan Yürekli 26 Eylül 1999'da Ulucanlar cezaevinde yaşananlar tarihi bir katliam olarak geçecektir dedi. Ateş saçan Yürekli yoldaş, bu bir örgü, alev bir saç örgüsü, kıvranıyor, kanlı, kızıl bir meşale gibi yanıyor esmer alınlarında, bakır ayakları çıplak kahramanların. Ezgi ve Hazal Kod adlı Hatice Yürekli'nin 33 yıllık kısa ömrü açlık greviyle tamamlandı. Tokat Anus doğumlu olan Yürekli, eyleminin son 2 ayında doğru dürüst su ve şeker bile alamıyordu. Direnişinin 108. gününde Ankara Numune Hastanesi'nde bilinci açık bir şekilde bu dünyadan ayrıldı. İzmir'de toprağa verdiler onu. Fatma Hülya Tümgan, savunma yapmak istediğini ve savunmasıyla bağlantılı olarak da F tipi cezaevleri ve ölüm orucu eylemiyle ilgili hazırladığı dilekçesini okumak istedi. Mahkeme heyeti sanık avukatların tüm itirazlarına rağmen bu talebi kabul etmedi. Fatma Hülya Tümgan öldüğünde 35 yaşındaydı. Yani ortasındaydı ömrünün. Gözaltına alınmadan önce Mücadele Dergisi'nin Samsun temsilcisiydi, hükümlüydü Tümgan. DHKPC davasından 12,5 yıl hapis cezası almıştı. Tamı tamına 8 yıldır Ulucanlar cezaevindeydi. Kanlı operasyon sırasında yaralanmıştı. Öldürülen, hastaneye kaldırılan ve sürgüne gönderilen arkadaşlarımızdan sonra Ulucanlar'da kala kala 10 kadın tutuklu kalmıştık. Hepimiz yaralıydık ve görüş yerinde bekletiliyorduk. Ellerimiz kelepçeli, üstümüz başımız yırtık, ıslak ve kan içinde, yüzümüz tanınmaz haldeydi. Tedavilerimiz engellendiği gibi hiçbir insani ihtiyacımız da karşılanmıyordu. Kırık parmaklarım yanlış kaynadığı için sağ elimi tam olarak kullanamıyordum. Kelepçeli halimizde yaralarımızı tedavi etmeye çalışıyorduk. Yırtılmış olan iç çamaşırlarımızdan kırıklara, askı vesaire şeyler yaptık. Su ve kan öbekleri arasında çıplak betonda saatlerce bekletildik. İdarenin emriyle yaralı olmamıza karşın tekme, dipçik, cof ve yumruklarla hücrelere götürüldük. Görevliler özellikle karnımıza ve bacak aralarımıza vuruyorlar, sözlü tacizde bulunuyorlardı. Ölüm orucu eylemini 1. ekipte başladı Fatma Hülya Tümgan ve 187 gün boyunca sürdürdüğü direnişini. Durumu ağırlaşınca Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Adalet Bakanlığı'nın refakatçi genelgesinin ardından Tümgan'ın hakkında işkence yaptığı gerekçesiyle dava açtığı kadın gardiyanı onun refakatçisi olarak görevlendirdiler. Ailesi kızlarının hastanenin tek kişilik odasında tutulduğunu ve yattığı yatağın altına iğneler, cam kırıkları konulduğunu iddia edince kadın gardiyan görevden alındı. Kendisine zorla takılan serumu çıkarınca üzeri ve yatağı ıslanan Tümgan zatürreye yakalandı. Ölmeden 4 gün önce bilinci tamamen kapanan Fatma Hülya Tümgan Samsun'un Bezirköprü ilçesinde defnedildi. Bir diğer sanık Cafer Tayyar Bektaş da ölüm orucu eylemindeydi. 6 Mayıs 2001'de direnişinin 200. günü hayata veda etti. 25 yaşındaydı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dünyaya gelmişti. Yakalandığında üniversite öğrencisiydi. Hasan Kod adlı Cafer Tayyar Ulucanlar'da ağır yaralandı. Ulucanlar'dan Amasya cezaevine nakledilirken slogan attığı için hayaları sıkılarak bir yumurtalığı patlatıldı. Hayata dönüş operasyonundan sonra Sincan F tipi cezaevine sevk edildi. Sağlığı bozulunca Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilincini yitirdi. 10 gün makineye bağlı kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi heyeti Ankara'da ölüm orucu ile ilgili görüşmeler yaparken Hüseyin Kayıcı ile birlikte Yaşamları sonlanıyordu. Cafer Tayyar Bektaş, Ankara Karşıyaka Mezarı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Ulucanlar baskında öldürülen arkadaşları Mahir Emsalsiz ve Önder Genç Aslan'ın yanına toprağa verildi. Tunceli'de 2005 yılının yaz aylarına gerçekleştirilen Maoist Komünist Parti MKP baskınında yaşamını yitiren 17 kişiden biri olan Cemal Çakmak, İstanbul Gazi Mahallesi'nde 2000 kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Sarıgazi'de gömüldü. Ulucanlar cezaevindeki olayların ardından hakkında idam istenen tek kişi olan Cemal Çakmak aslında yıllar önce hapishanede ölümden dönmüştü. Hamamın yakınındaki özel bölmede 30 kişilik bir tim tarafından haya vurma, çivili sopayla vurma, kancalı yemilerle sırt bölgesini parçalama gibi çeşitli işkencelere tabi tutuldum. Sürekli cezaevinde cep telefonu var mı, tünel var mı şeklinde sorular sordular. Ellerinde karışımlı bilmediğim bir sıvı vardı ve neşteri bu sıvıya batırarak vücudumu çizdiler. Uyuştum. Görevlilerden biri en sonunda buraya kadar dedikten sonra her iki bacağıma ve kafama birer kurşun sıktı. Kurşun kafamı sıyırmış, kendimden geçmişim. Arkadaşlarımın anlatımına göre beni öldü sanarak bu Yozgat'a gömülsün demişler ve beni, yani cenazeyi, Yozgat cezaevine sevk edilenleriyle birlikte göndermişler. Gerçek Yozgat'ta ortaya çıkmış. Ölü olmadığımı oradaki gardiyanlar fark etmişler. Yarım yamalak bir tedavinin ardından vücudumdaki metal parçaların hepsi çıkarılmadan Burdur cezaevine sevk edildim. Burdur cezaevinde de aylarca tedavi edilmeyen Cemal Çakmak felç tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ailesi Cemal Çakmak'ın sağlığı için çırpınıyordu. Kardeşi Güler Çakmak 1992'de gözaltında gördüğü ağır işkence sonucunda ağabeyinin sağ gözünü kaybettiğini belirterek başına aldığı darbeler damar tıkanıklığına yol açtı. Beynine yeterli oksijen gitmiyor diyordu. Olduğu için eylem yaparken kelepçelenen anne Zekiye Çakmak sık sık Cemal Çakmak'ın resmini öperek onun ölüme terk edilmemesi için yetkililerden yardım istiyordu. Sanki devletin sopası Cemal Çakmak'ı takip ediyordu. Burdur cezaevinde gerçekleştirilen müdahale sonrası bacağı kırıldı ve vücudunda ağır darp izleri oluştu. Burdur'dan Bursa cezaevine sevk edilen Cemal Çakmak'ın ailesi tedavi görebilsin diye imza kampanyası başlattı. Kanlı hayata dönüşü de yaşadı Çakmak. Fethi bir hücre sürecini de. Tavır dergisinde Cevahir Özden 1996 yazında kendisi gibi ölüm orucu eylemcisi olan ölüm şerbeti dolu bardaklarla birlikte yan yana uzandıkları Cemal Çakmak'ı anlatıyor. Açlığı göğsümüze yasladığımız Cemal ağabey. Hastane odasına ilk gittiğimiz anı hatırladım birden. Serum takıldıktan kısa bir süre sonra Hayati Can'ın haberini. Hayati Can 96 ölüm orucu eylemindeki 12. ölümdü. Anlaşma sağlıktan sonra hayatını kaybetti. Almıştık. Senin o an seruma bakışını hiç unutmam. İnsan hiç kendinden nefret eder mi? Sen o anda etmiştin. Yoldaşını yitirirken kendin yaşamaya devam ediyordun. Bunun için kendinden nefret ediyordun. İçinde biriken hüznü dışarı yansıtmıştın ve sevginin kutsallığına inanan bir insanın yüreğine tanık olan huzuruyla ellerimi uzatıp ellerini sıkmıştım. Bir damla yaş akmıştı tek gözünden. O anda lanet yağdırmıştım içimden. İki gözüne yaş dökemiyordun yoldaşına. Ulucanlar'da yaşamını yitiren Nevzat Çiftçi, Habib Gül olarak biliniyordu. Gözaltına alındığında sahte kimliğini diretmiş ve Habib Gül ismiyle anılır olmuştu. 3 kez tutuklanmış, cezaevinden firar etmiş, ölüm orucu eylemine katılmıştı. Çiftçi hapishanedeyken gıyabında TKİP Merkez Komite üyeliğine getirilmişti. Ali Rıza Dermanlı, Ulucanlar, Burdur ve Gebze cezaevlerinde yaralandı. Eşi Birsen Erdoğan Dermanlı da öyle. Son ölüm orucu direnişine katılmıştı Ali Rıza Dermanlı. Birsen Dermanlı ise kalp ve astım hastasıydı. Yine mahkumlardan Erdal Gökoğlu ve Mustafa Selçuk önce Ulucanlar, sonra Burdur hapishanelerinde yaralandılar. Mahkeme heyetinin değiştiği, sanıkların birçok kez dövüldüğü, avukatlarının istihartaklandığı duruşmalar sırasında dışarıda bekleyen tutuklu ve hükümlü yakınları ise sürekli gözaltına alındı. Yavrularının mağdur olmasına karşın sanık koltuğuna oturtulduğunu dile getiren aileler, Ankara Valiliği'nin baskında görevli jandarmaların yargılanmalarına gerek olmadığı yönündeki kararına ise itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi itirazı onaylayarak valilik tarafından verilen menni muhakeme kararını kaldırdı. Olaylar sırasında görevli polislere ise soruşturma dahi açılmadı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 85 tutuklu ve hükümlü, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 161 güvenlik görevlisi hakkında açılan davalar o gün bugündür hala sürüyor. Davada yargılanan Ercan Akpınar, Ankara Ulucanlar cezaevinin yıkılmak istenmesiyle ilgili duygularını aktarıyor. Ulucanların hamamında dökülen kanlarımızı duyduk ki temizleyememiş ve çareyi zemindeki fayansları toptan değiştirmekte bulmuşlar. Belki bu şekilde kan izlerimiz temizlenmiştir. Peki bizlerin bilincinde derin bir nefret ve haklı gururla kodlanmış izleri nasıl sileceksiniz? Silemezsiniz. Bizler orada yaşananları asla unutmayacak, asla bağışlamayacağız. kanlarımızla beton zemini ıslattığımız, kahkahalarımızla köhne duvarlarını çınlattığımız bir zindan yıkılıyor. Zindanlar yıkılsın elbette ama onu işçi ve emekçilerin devrimci öfke ve nefreti yıkmalı.